Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce kahve tiryakilerinin ilgisini çekebilecek bir hikayeyi, kahvenin kısa tarihini nakledeceğiz. Ardından saraya girebilmiş nüktedan bir Anadolu insanı olan İncili Çavuş'tan bahsedeceğiz. İncili Çavuş bahsinin ardından Osmanlı müziğini notaya döken müzik adamı olarak takdim edilen Ali Ufki Bey'e dair bilgileri okuyacağız. Programımızın sonunda da kalemle, özellikle de kurşun kalemle yazmayı sevenler için kurşun kalem sivriltme uzmanı David Rees'in mesleki hikayesini nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Kendisini Türkiye'nin ilk ve tek ulusal kahve dergisi olarak takdim eden Coffee Mag dergisinde kahvenin tarihi yolculuğu şöyle özetlenmiş. Her ne kadar kahvenin öyküsü Batı ülkelerinde 300 yıllıksa da asıl öykümüz Arap Yarımadası'nda çok eski zamanlarda başlar. Kahvenin ilk ortaya çıkışı hakkında çeşitli rivayetler vardır. En iyi bilineni ise uyuklayan keçilerini gezdiren Kaldi adında bir çobanın keçilerinin bazı yemişleri yedikten sonra canlandığını görmesiyle başlar. Uzun yıllar kahve çekirdekleri çiğnenerek veya kırılarak ve yağla karıştırılarak yenmiştir. 13. yüzyılda muhtemelen tesadüfen kahve çekirdekleri yanınca şu anda bildiğimiz kahve ortaya çıkmıştır. Mekke ve Medine'ye ulaşan kahve bütün İslam dünyasına hızla yayılmıştır. Kahve adı Arapça kahvah'dan geliyor. Türkçe'de kahveye dönüşmüş olup buradan da Avrupa'da kafe, kofi şekillerini almıştır. Kahve adının anlamı keyif veren içkidir. Kahve tarih boyunca ilginç dönemler yaşamıştır. Bazen el üstünde tutulsa da özellikle kahvehanelerin insanları bir araya getirmesiyle birlikte toplumcu muhalefetin kaynağı olma niteliği kazanan kahve yasaklandığı dönemler de geçirmiştir. Kahvenin kökeni Arap Yarımadası'dır. İlk bilgiler 10. yüzyılda bir Arap doktoru olan Razes'e uzanırsa da kullanım milattan sonra 575 yıllarında başlar. Kahvenin ilk elde edildiği ağaç olan Coffea arabica Etiyopya'da yetişmiştir. Daha sonra kahve elde edilen diğer ağaçlar olan Coffea robusta ve Liberica da Afrika'da yetişmiştir. Etiyopya'da başlangıçta az olan üretim bu ağaçların Yemen'de yetiştirilmesiyle artmıştır. Bu bölgelerde kahve yemişleri başlangıçta bütün olarak veya kırılarak yağla karıştırılıp yenmekteydi. Kahvenin fırınlanması ise 13. yüzyılı bulmaktadır. Kahve Yemen'den Mekke ve Medine'ye ulaşmış, 15. yüzyıl sonunda İslam gezginleri tarafından İran, Mısır, Türkiye ve bütün İslam dünyasına yayılmıştır. Bu yayılma sonucu kahvenin ticari değeri yanı sıra toplumsal önemi de ortaya çıkmıştır. İnsanlar cami yerine kahvehaneye gitmeye başlamış. Buralarda çeşitli oyunlar oynamış, günlük sorunları tartışmıştır. Bu da dini çevreleri ve yöneticileri rahatsız ettiği için kahve içimi üzerine dönem dönem ciddi kısıtlamalar gelmiştir. Kahvenin Arap Yarımadası'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na ulaşması ise kahvenin bütün dünyaya yayılması için en önemli aşama olmuştur. Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu'na geliş tarihi kesin bilinmemekle birlikte tarihçiler tarafından ilk defa 1519 yılında 1. Selim'in Mısır seferinden sonra İstanbul'a geldiği belirtilmektedir. Kahvenin gelmesiyle ilk kahvehanenin açılması arasında yaklaşık 30 yıl vardır. 1551. kahve özellikle Mısır ve İskenderiye'den Eminönü'ne gelmekteydi. Başlangıçta özellikle gelir düzeyi yüksek ve okuryazarlar tarafından tüketilen kahve hızla bütün İstanbul'a yayılmış ve çok sayıda kahvehane açılmıştır. Kahvenin toplumsal özelliği burada da ortaya çıkmıştır. Okuduğum bu metinde bu cümlenin devamındaki şu cümleye itiraz etmemiz gerekiyor. Şöyle deniyor: özellikle dindar çevreler, kahvenin insanları bir araya getirici ve camilerden uzaklaştırıcı etkilerinden korkarak kahveyi yasaklamaya çalışmıştır. Örneğin Kanuni Süleyman döneminde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, kömür derecesinde kavrulan maddeleri içmenin haram olduğunu söyleyerek kahveyi yasaklamıştır. Bu cümlelere karşılık şu notu düşebiliriz: evet, bazı dönemlerde kahvehaneler iktidar karşıtı muhalefetin mekanlarına dönüşmeye başlayınca kapatılmalarına karar verilmiştir. Ama bunu yazıda olduğu gibi dindar çevrelere mal etmek tutarlı olmaz. Bu dindar insanların değil, Osmanlı döneminde devletin siyasi bir kararıdır. Dini kısmı kömür derecesinde kavrulan maddelerin haram olduğuna dair fetvaya binaen kahvenin yasaklanmış olmasıdır ki, bunu anlamak için o dönemde kahve çekirdeklerinin hakikaten kömürleşene kadar kavrulduğunu ve bunun insan sağlığına zararlı olduğunu bilmek gerekir. Bu şerhi düştükten sonra kahvenin tarihi yolculuğunu okumaya devam edelim. 3. Selim, 3. Murat ve 1. Ahmet dönemlerinde de yasaklar gelmişse de bunların hepsi kısa ömürlü olmuştur. Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda İstanbul'da 55 kahve dükkanı ve 300 kahve deposu vardır. Bu ticarette özellikle Mısır tüccarları rol almaktadır. Kahvenin aşırı tüketimi, kahve ticaret yollarındaki engeller 17. yüzyılda kahvenin pahalanmasına, vergilendirilmesine ve özellikle Eminönü'ndeki fırınlama tesislerinde Yeniçeriler tarafından kahveye nohut ve benzerlerinin karıştırılmasına yol açmıştır. Bunun üzerine kahve kontrolüne denetim getirilmiş ve Mısır çarşısı esnafı bu görevde önemli rol almıştır. 18. ve 19. yüzyılda ise kahve ticareti tüccarlardan büyük şirketlere geçmiştir. Kahvenin İstanbul'daki bu yaygınlığı bir süre sonra kahvenin Avrupa'ya geçmesine yol açmıştır. Kahve Avrupa'da. Kahvenin 15. yüzyıldan itibaren İstanbul'da yaygınlaşması doğal olarak İstanbul'la Avrupa arasındaki ticareti yürüten Levanten tüccarların dikkatini çekti. 16. yüzyıl sonlarında Avrupa ticaretindeki etkinlikleri giderek azalan Venedikli tüccarlar bu üstünlüklerini kaptırmamak için 1615 yılından itibaren Arap ülkeleriyle ilişkilerini artırarak Moka'dan Avrupa'ya kahve getirmeye başladılar. Kahve bitkisi hakkında ilk tanıtıcı yazılar 1592 yılında Prospero Alpino ve Pietro della Valle tarafından yazılmıştır. Bunu izleyerek Osmanlı'ya gelen çeşitli Avrupalı gezgin ve yazarlar kahveden bahsetmeye başladılar. Ancak Avrupa'nın gerçek anlamda tüketilebilecek miktarda kahve ile tanışması Osmanlı İmparatorluğu'nun 1683 Viyana yenilgisiyle olmuştur. Osmanlı orduları Viyana kapılarından çekilirken geride bol miktarda kahve bırakmışlardı. Bu savaş sırasında Osmanlı ile Viyana arasında tercümanlık yapan, bazılarına göre casus olan Georg Kolchitski kahvenin tadını bilmekteydi. Savaş bitince hizmetleri karşılığı bu 500 çuval kahveyi almış ve Viyana'daki ilk kahve dükkanını açmıştır. Arap ülkelerinden kahvenin dışarı çıkması kurallara bağlıydı. İhraçtan önce kahve sıcak sudan geçirilir ya da ezilirdi. Bu yolla kahvenin Arabistan dışında üretilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Başlangıçta Avrupa'da ilaç olarak kullanılan kahvenin Venedikliler tarafından fırınlanmasının öğrenilmesiyle Avrupa'da kahvehaneler açılmaya başladı. Bu eğilim 1759 yılında Venedik'te 206 kahve dükkanı olmasına yol açtı. Her ne kadar Venedikliler 18. yüzyıla kadar kahve ticaretini ellerinde tutsalar da Arap Yarımadası dışında kahve üretimi Hollandalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Baba Budan tarafından çalınan kökler Mekke'den Hindistan'a taşınmış ve orada kahve üretimi başlamıştır. Bu sırada Amsterdam'da da kahve bitkileri yetiştirilerek Hollanda'nın sömürgelerine dağıtılmaya başlanmıştı. Bunu izleyen yıllarda Hollanda, kolonilerinde yetiştirdiği kahve ile Avrupa'nın kahve ticaret merkezi oldu ve Amsterdam'da bu ticaretin baş şehri oldu. Hollanda'da kahve tüketimi daha farklıydı. Genellikle sokak kahvehaneleri yerine evde tüketilmekteydi. Bütün bunlara rağmen Hollanda, Avrupa'da bir tekel oluşturmadı ve 1714'te Amsterdam'dan Fransız kralı 14. Louis'e bir hediye gitti. Bu hediye kahve kökleriydi. Bu kökler Versailles Sarayı'nda yetiştirildi. Bu dönemde Fransa'da kahve çok ilgi görmekteydi. 1723 yılında Gabriel de Clieux adlı kaptan, Martinik'teki Fransız kolonisine yolculuk yaparken yanında bu köklerden bazılarını götürdü. Martinik'te yetişen bu köklerden 1777 yılında 18-19 milyon ağaç oluştu. Kahvenin Amerika kıtasına yolculuğu böyle başlar. Kahve Amerika kıtasında. Kahvenin Martinik'te başlayan Amerika yolculuğu kahve ticareti ve kültürünü derinden etkilemiştir. Zor bir deniz yolculuğundan sonra Gabriel Matthew de Clieux adlı bir deniz subayı kahve bitkisini Martinik'teki bahçesine ekmeyi başardı. Kahve buradan da bütün Amerika'ya yayıldı. Sömürgelerinde kahve yetiştirmekte en geç kalan ülke İngiltere olmuştur. Bu da İngilizlerin çay düşkünlükleri sebebiyle kahveyi arka plana itmelerine bağlı olabilir. Kahve Brezilya'da. Porto Rico ve Küba'yı izleyerek kahve Brezilya'ya ulaştı. Dünyanın en önemli kahve üreticisi olan Brezilya'ya kahvenin girişi ilginçtir. Fransız Guyana'sına yaptığı bir ziyarette valinin eşinin kalbini çalan bir Brezilyalı subay, dönüşte hediye olarak bir buket çiçeğin arasına saklanmış kahve bitkisi almış ve bu dünyanın en büyük kahve devinin doğuşu olmuştur. 19. yüzyılın ortalarında kahve bitkisinin ölümüne yol açan bir yaprak hastalığı, Brezilya dışında pek çok yerde kahve üretiminin durmasına yol açmış, bu da Brezilya'nın çok işine yaramıştır. Brezilya'da kahve üretiminin yol açtığı önemli bir değişiklik de kahvenin lüks bir içecek olmaktan çıkıp herkesin kullanabileceği bir içecek haline gelmesidir. Halen Brezilya ve Kolombiya kahve üretiminin önemli bir kısmını elinde tutmakla birlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Afrika ülkelerindeki kahve üretimi giderek önemli bir noktaya gelmiştir. Kahve üretiminde hastalıkların ve politik olayların getirdiği değişiklikler, kahve fiyatlarında da önemli oynamalara yol açmıştır. Bunları önlemek için 1962'de kahve üreten ülkeler Uluslararası Kahve Anlaşması'nı New York'ta imzalamıştır. Halen bu alanda serbest piyasa kuralları işlemektedir.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Şehir ve insan.
Sırada İncili Çavuş var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Şehir Kültür Sanat isimli derginin 7. sayısında yer alan ve Muammer Yılmaz imzasıyla yayınlanmış olan İncili Çavuş başlıklı yazıyı okuyalım. Anadolu'nun bağrından yetişip saraya kadar girerek padişahın en yakın adamları arasında yer alan zeki, hazır cevap bir köylü çocuğu, 2. Nasrettin hocamız olan İncili Çavuş'un hayat hikayesiyle ilgili olarak fazla kaynak bulunmadığından bütün kaynaklar aynı bilgileri vermektedirler. Bilhassa saray ve çevresini, padişah ve devlet adamlarını eleştirmekten büyük zevk alan İncili Çavuş, tarihçi ve edebiyatçıların Abdülbaki Gölpınarlı, Mehmet Süreyya, Nurettin Albayrak, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yazdığına göre 17. yüzyılın başlarında Anadolu'muzun bir köyünde doğmuş, zeki, hazır cevap bir köy çocuğudur. İncili Çavuşumuz adı ve sanıyla nerede doğduğu bugüne kadar bir tartışma konusu olmuştur. Anadolu halkının paylaşamadığı ve esas adının Mustafa Muhammed olduğu anlaşılan İncili'nin Sivaslı olduğu, padişah tarafından serpuşuna takılan inci yüzünden İncili lakabını aldığını söyleyenler olduğu gibi, kimileri de Diyarbakır'ın İngi köyünde doğduğunu, İncili adını Diyarbakır'a eyalet valisi olarak atanan Moğol asıllı İrincin Noyan'dan aldığını ve 20 yaşında İstanbul'a geldiğini yazarlar. Şevket Baysanoğlu'na göre onu 1571-1575 yılları arasında Diyarbakır valisi olarak görev yapan Özdemiroğlu Osman Paşa okutmuş, İncili Çavuş 6 yıl sonra da İstanbul'a gelmiştir. Artvinliler onun Ardanuç kasabasında doğduğunu kesin olarak ileri sürdükleri gibi Kayseri'nin Tomarza ilçesinin Trauşin, İncili köyünde doğduğunu söyleyenler de vardır. Kaynaklarda anlatıldığına göre İncili Çavuş zamanın padişahından köyü için himmet ister. O da ne isterseniz yapayım der. Bunun üzerine borusundan benim geçeceğim su kanalı yaptır ve köyüme su getirt der. Bunun üzerine padişah ferman çıkarır, inşaat başlar ve o yıllarda Trauşin olan İncili'nin köyüne su getirtilir. Köylüler o tarihlerde yapılan su kanallarından büyük bölümünün hala ayakta olduğunu söylemeleri nüktedanımızın Tomarza'da doğduğuna bir kanıttır. Diğer bir iddiaya göre de İncili Çavuş meşhur Firuz Ağa'dır. Kanuni Sultan Süleyman'ın nedimidir. Başka bir iddiaya göre ise Sultan 1. Ahmet ve 4. Murat dönemlerinde sarayda bulunduğu, 1626'da İran'a elçi olarak gönderilen İbrahim Çavuş'un yanında Selam Çavuşu olarak gittiği resmi kaynaklarda Naima tarihinde yazılıdır. Yine fıkralardan anlaşılacağı üzere Sultan 4. Murat zamanında yaşadığı anlaşılmaktadır. İncili Çavuş'un Anadolu'muzun şu ya da bu köyünde doğmuş olması önemli değil. Önemli olan Nasreddin hocamız gibi Koç Yiğitler Yatağı, Cihangirler Otağı, telsiz duvaksız Anadolu'muzun vefalı bağrında yetişmiş olması, yetenekli bu köylü çocuğunun hiç de kolay olmadığı halde Osmanlı sarayına girerek padişahın en yakın adamları arasında yer almasıdır. İncili Çavuş'un ölüm tarihi konusunda da farklı bilgiler verilmektedir. Kanuni'nin musahibi ve nedimi olarak gösteren, ölüm tarihini 1512 olarak veren, divan yolundaki Firuz Ağa Camii'nde gömülü bulunduğunu bildiren kaynak, daha sonraları da ilgi görmüş, hatta bu görüş bazı değişikliklere uğrayarak Sultan 4. Murat dönemine kadar taşınmıştır. Gerçek ölüm tarihi ise Edirne Kapı Mezarlığındaki mezar taşında yer alan 1042, yani miladi 1632-1633'tür. Bu tarih bizi 4. Murat dönemine götürmektedir. Fakir bir ailenin çocuğu olan İncili Çavuş, köyünde okuyup yazmayı öğrenmiş, delikanlılık çağında iyi ata binen, ok atan, gürz kullanan bir bahadır, yakışıklı, güçlü ve namlı bir yiğit olmuştu. İncili Çavuş'un yaşadığı yıllarda Anadolu Celali isyanları ile yakılıp yıkılıyordu. Söz bilmez, ferman dinlemez eşkıya sürüleri, köyleri, kentleri basarak fakir fukaranın ocaklarını söndürmekte, padişah fermanı ve otorite yerlerde sürünmektedir. Bu eşkıyadan biri de herkesin yaka silktiği Derebeyi Çivi adlı bir hayduttur. O günlerde İnce Mustafa adıyla anılan İncili Çavuş bir fırsatını bularak başına topladığı bir kısım kuvvetlerle bu eşkıya başını ortadan kaldırır. Eyalet paşalarının bile baş edemediği çivi eşkıyasının bir köy delikanlısı tarafından cezasının verilmesi haberi İstanbul'a duyulur duyulmaz sarayın isteği üzerine Anadolu Beylerbeyi İncili'yi İstanbul'a gönderir. Saray bu gözü pek nüktedanı çavuş yapıp padişah Nedimliğine getirir. Kaynakların ifadelerine göre padişah sohbet arkadaşı İncili'nin zekasına ve hazır cevaplılığına hayran olarak onu sarayda şehzadeler mektebinde okutur, sipahilerle birlikte talim ve terbiye almasını sağlar. Derslerde ve talimlerde çok başarılı olan İncili, şehzadeleri her bakımdan geride bırakarak padişahın ve vezirlerin güvenini kazanır. Ok atmakta, cirit, kılıç, kalkan ve gürz kullanmakta, ata binmekte gösterdiği hüner hocalarını bile şaşırtır. Bir gün bu büyük bir ihtimalle her çeşit silahı bir oyuncak gibi maharetle kullanan, kendinden daha ağır kiloluları kolları arasında dakikalarca tutan, 10 kat gergedan derisinden döverek yapılmış kalkanı ok atarak birkaç yerinden delen Sultan 4. Murat, ok meydanında bir yarışma düzenlemişti. 700 adım öteye paçavradan yapılmış bir insan hedefi diktiler. Herkes bu hedefe atış yapacaktı. Okçular sıraya girdiler. Değil hedefi vurmak, oklarını 400-500 adım bile süremiyorlardı. Atış sırası İncili Mustafa'ya gelince kollarını sıvadı. Yayını gerdi, "Bu başıdır," diyerek fırlattı. Ok hedefin başına saplanmıştı. İkinci bir ok aldı, "Bu da göğsüdür," dedi. Hedefin göğsünü okladı. Üçüncü ok yerini bulmamıştı. Arayıp taradılar, yerini bulamadılar. Sıra mükafatların dağıtımına gelince padişah, "Aferin Mustafa, seni hassa çavuşu yaptım. Velakin üçüncü oku hedefine ulaştırsaydın şu elimdeki inci tesbihi sana verecektim. Hiç olmazsa okun nereye düştüğünü bilseydik. Oku da bulamadılar," dedi. İnce Mustafa şöyle cevap verdi. "Hünkârım, üçüncü oku hedefe değil, hedefin ardındaki tepenin önünde bir kaya parçası var. Ona nişan aldım. Ferman buyurunuz, oku o kayanın önünden alsınlar." Gerçekten ok o kayanın önünde bulunmuş, padişaha getirilmişti. Mustafa da kendisine verilen tesbihi, "Padişah ihsanıdır, başta durur," diyerek tesbihi kavuğuna iliştirmişti. O günden sonra kahramanımızın adı İncili Çavuş oldu. İncili Çavuş, insanlara yardım etmeyi seven, haksızlıklara tahammül edemeyen, haksızlık yapanların cezalandırılmasını isteyen bir kişiliğe sahiptir. Paraya pula değer verdiği de dikkatlerden kaçmaz. Padişaha musahip olarak saraya getirdiği insanlardan pay almak ister. Padişaha yakın olmayı her zaman önemli görmüş, kendini saraydan uzaklaştırmak isteyenlerden hemen intikamını almıştır. İncili Çavuş, Batı saraylarında kralın yanında bulunan maskaralara benzetilirse de bu tabir doğru değildir. Onun maskaralar gibi yalakalığı yoktur. El etek öpmez, bildiğini gördüğünü söylemekten çekinmez. Kendisine saray halkının padişaha kadar aksayan taraflarını çekinmeden alaya alma yetkisi verilmiştir. İncilimiz padişah musahibi Nedimi olmaktan ziyade daha çok fıkra ve nükteleriyle tanınmıştır. İncili Çavuş'un fıkralarından örnekler. Anam babam. Devrin sadrazamı sık sık av eğlenceleri düzenler. Bu eğlencelerden birine İncili Çavuş'u da davet eder. Av başlar. Sadrazam bir tavşan görür, tazılarına seslenir. "Haydi anam babam, yetişin yakalayın şu tavşanı," diyerek tazılarını sürer. Tavşan önde, tazılar arkada. Sadrazam haykırır. "Koşun anam babam, yakalayın." Ne var ki tazılar tavşanı yakalayamaz, arayı açarlar. Bu kere sadrazam kızgın tazılara seslenir. Hey itler, köpekler, koşsanıza köpek oğulları. Durumu yakından izleyen İncili çavuş dayanamaz. Üzülmeyiniz paşa hazretleri, ananızın babanızın yakalayamadığı tavşanı it köpek nasıl yakalasın? Ölülerle başlatılan bu işin ölülere hayrı olmaz, der. İncili bu sözleriyle diriler dururken ölülerden yardım ummanın tuhaflığı yanında herkesin öbür tarafa kendi sevap ve günahıyla gideceğini anlatmak istemiştir. Atın tekmesi. O günler rüşvetin alıp yürüdüğü günler. Kimse işini rüşvet vermeden yaptıramıyor. İncili'nin mahkemede bir işi var. Bir sabah kır atına biner, mahkemeye yollanır. Kadı bir davacının atla mahkemeye geldiğini pencereden görür. At çok hoşuna gitmiştir. İncili çavuşu da tanımamaktadır. Dava sırası gelince mübaşiri gizliden gizliye davacıya gönderir. Davasının görülmesini istiyorsa atını kadı efendinin tavlasına çekilmesini söyletir. İncili atını vermemiş ama olaydan sonra da çok üzülmüştür. İncili çavuş saraya dönünce durumu padişaha anlatır. Kadının işine son verilir, aradan aylar geçer. Bir gün bir ahbap toplantısında kadı ile İncili çavuş bir araya gelirler. Kadı yine İncili'yi tanımamaktadır. İşinden kovulan kadı bir ara dert yanar. Bir tekme yedim ama kimin tekmesiyle anlayamadım, deyince İncili dayanamaz. Bizim atın tekmesiydi kadı efendi, bizim atın, deyiverdi. Padişah madişah. Bir gün Sultan 4. Murat İncili çavuşa sordu. İncili yemek derler, memek derler. Yemek ne, memek ne? İncili cevap verdi. Yemek siz hükümdarımın sofrasında bin türlü yiyeceklerdir. Memekse fakirlerin kuru yavan şeyleridir. 4. Murat tekrar sordu. Peki ya kürk derler, mürk derler. Kürk ne, mürk ne? İncili çavuş hemen cevap verdi. Kürk, insanı sıcak tutan, soğuktan koruyan, siz hünkârımın giydiği değerli giyecektir. Mürk ise bizim sırtımızdaki yırtık, yamalı elbiselerdir. Sultan Murat son kez sordu. Peki, padişah derler, madişah derler. Padişah ne, madişah ne? İncili zaman kaybetmeden cevabı yapıştırır. Padişah merhum babanızdı. Madişah da sizsiniz hünkârım. 4. Murat gibi bir padişaha çekinmeden fikirlerini söyleyen İncili çavuş, kendisinin babası 1. Ahmet'e benzemediğini, ancak onun gölgesi olabileceğini böylesi bir nükte ile söyler.
Buyurun, balık ekmek, buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Sıra geldi Ali Ufki Bey'e. Kendisini Yazı Kültürü Dergisi olarak takdim eden Mürekkep Balığı Dergisi'nin ilkbahar 2016 sayısında yayınlanan Ali Ufki Bey, Osmanlı müziğini notalara döken bestekar ve musiki şinas başlıklı yazı, Aylin Ketenci imzasını taşıyor. Okuyalım. Osmanlı sarayında musiki şinas bir esir. Osmanlı tarihçisi Mustafa Naima, küffardan vafır başlar ve diller ve bayraklar alınıp yüz aklı müyesser oldu diye anlatır Naima tarihinde. 1630'lı yıllarda Polonyalılar ve Avusturyalılarla yapılan savaşlardan birinde Osmanlı ordusu Lehistan'daki Kamaniçe kalesini zapt eder, çok sayıda esir alır. Savaşın sonrasında Kırımlı Tatar akıncıların tutsak ettiği delikanlılardan biri de henüz 20'li yaşlarını sürmekte olan Wojciech Bobowski'dir. Zeki olduğu, asil bir aileden geldiği, belli başlı bütün Avrupa dillerini bildiği anlaşılıp kıymetli bir tutsak olduğu fark edilince padişaha gönderilir. Devleti Aliye'nin başında 4. Murat bulunmaktadır. Osmanlı bürokratları bu dönemi tagayyür ve fesat, bozuluş ve kargaşa kelimeleriyle ifade ediyordur. Batılı kaynaklar, Wojciech Bobowski'nin Orta Avrupa'daki Galicia bölgesinin bugün Ukrayna sınırları dahilinde kalan Lwów kentinde 1610 yılında doğduğu konusunda hemfikirdir. İstanbul'a varınca Enderun Mektebi'ne alınan Bobowski, Arapça, Farsça ve Türkçenin yanı sıra santur çalmayı ve Osmanlı musikisinin inceliklerini öğrenir, Müslüman olur, Ali adını alır. Kendinden veya bestelediği eserlerden bahsederken Ali Bey es Santuri ifadesini, şiirlerinde ise Ufki mahlasını kullanır. Polonyalı bir mühtedi olarak katıldığı Osmanlı kültürel hayatında her biri nev-i şahsına münhasır Evliya Çelebi, Şeyhülislam Yahya, Nef'i, Itri, Hafız Post, Katip Çelebi, Hezarfen Hüseyin gibi isimlerle aynı havayı solur. Sultan İbrahim ve 4. Mehmet dönemleri de dahil olmak üzere iç oğlanı, müzisyen, müzik hocası ve divanı Hümayun tercümanı olarak 19 yıl sarayda bulunur. Ali Ufki Bey'in el yazması, matbu, yayımlanmayı bekleyen pek çok eseri vardır. Dil, din, musiki, saray ve İslami adetlere dair yazıları, tekke ve saz şairleri tarzında birçok Türkçe şiiri bulunur. Ali Ufki Bey, şiirlerinin bir kısmını besteler. Fransızlar için Türkçe konuşma kılavuzu hazırlar. Felemenk sefiri Levinus Warner'in isteği üzerine Kitab-ı Mukaddes'i Türkçe'ye çevirir. Musiki hep ezberle öğrenilir. Yazılabilmesi ise neredeyse bir mucize gibi görülür. Bense ders görürken öğrendiklerimi unutmamak için kapar, hemen notaya alırdım. Bu yeteneğimi gören birçok Türk üstadı da beni takdir ederdi. Bunun üzerine erbaşı, yani iç oğlanları korosunun başı tayin edildim. Bunlar öğrendikleri saz ve söz eserlerini sık sık unuturlar, hafızalarını tazelemem için bana başvururlar ve müteşekkir kalırlardı. Bu cümleler, Ali Ufki Bey'in Topkapı Sarayı'ndaki yaşamı anlattığı Saray-ı Enderun isimli yazmasının Meşkhane bölümünden bir alıntıdır. Müziğin yazıldığı ve kağıttan okuyarak icra edildiği bir kültür ortamından gelen birinin duyduğu müziği kolayca öğrenebilmek için notaya almasına şaşmamak gerekir. Ali Ufki Bey'den önce ve sonra. 20. yüzyılın başlarından önce geleneksel Osmanlı Türk musikisinin öğretimi ve aktarımı meşk adı verilen yöntemle yapılır, nota yazılmaz ve kullanılmaz. Çırak ustasından repertuvar, üslup, adab ve erkan öğrenir, dönemin repertuvarı ezberlenip hafızada tutularak nesilden nesle aktarılır. 19. yüzyılda zaman zaman notaya fenni musiki düşmanı olarak bakıldığı bile olur. Osmanlı İmparatorluğu'na gelen ve musikimizle ilgili gözlemlerde bulunan birçok seyyah ve şarkıyatçı ise musikinin ezberden öğrenilmesini tuhaflık olarak görür. Bununla birlikte Fransa'da şarkıyatçılık geleneğinin kurucularından sayılan Antoine Galland, "Bizim acul mizacımıza bu kadar büyük bir zahmete katlanmak için gerekli sabrı bize vermez. Fakat Türkler bundan bezmeyecek kadar soğukkanlılığa sahiptirler" diyerek bu duruma olan hayranlığını ifade eder. Musiki geçmişimizde ilk olarak 9. yüzyılda yaşamış önemli bir İslam filozofu olan Yakub el-Kindi, Ebced notası olarak bilinen bir notasyon sistemini kullanmaya başlar. Ebced notası, müzikte kullanılan her sesin Arap alfabesindeki harflerden biri ya da ikisiyle gösterilmesine dayanan bir müzik yazısıdır. Sonraki Müslüman nazariyatçılar nadir olarak müziği yazmak, daha çok da teorik açıklamalar yapmak için bu harf notasına başvurur. Ancak bestekarlar eserlerini notaya almadan bestelemeye ve üstadlar öğrencilerini ezbere dayalı meşk yöntemiyle yetiştirmeye devam eder. Ali Ufki Bey'in Osmanlı Türk musikisi tarihi açısından paha biçilemez bir değere sahip eserlerinden birisi Londra'daki British Library'de Sloan 3114 koduyla ve Turkish Songs adıyla kayıtlı olan Mecmua-i Saz-ı Söz, diğeri Paris'teki Bibliothèque Nationale de France'da bulunan Türk 292 kodlu yazmadır. Mecmua-i Saz-ı Söz, 16. ve 17. yüzyıllara ait bir külliyat oluşturacak şekilde 500'den fazla saz ve söz eserinin güftesiyle notasını içerir. Geleneksel Osmanlı-Türk musikisi içinde kaleme alınmış ilk nota koleksiyonu olma özelliğine sahip olduğu gibi, aşık edebiyatı araştırmaları bakımından da büyük önem taşır. Böylece Osmanlı musikisi eserleri ilk defa 17. yüzyılda Avrupa'da kullanılan batı notasıyla özel diyez, bemol ve usul işaretleriyle sağdan sola yazılmak suretiyle kağıda dökülür. Türk 292 kodlu el yazması ise yazımı yıllara yayılmış, bütünlük oluşturmayan yaklaşık 250 musiki eserinin notasıyla irili ufaklı farklı dillerde notlar, şiirler, ilaç ve yemek tarifleri ve dualar içerir. Ancak bu yazmayı müstesna yapan şey Ali Ufki Bey'in Osmanlı Türk musikisindeki usul geleneğinin önemini anlayarak usul kalıplarının yerine getirdiği müzikal işlevi ortaya koyma çabasıdır. Ali Ufki Bey'den önce ve sonra batı notasıyla Osmanlı musikisi eserlerini yazan Avrupalılar olur. Ama uzmanların görüşü hiçbirinin duyduğu musikiyi onun kadar sadakatle notaya almadığı yönündedir. Ne yazık ki o dönemde musikinin yazılmasına kendisi dışında kimse itibar etmez. Ne de olsa meşk, Osmanlı müziğinin kalbi ve ruhudur. Ali Ufki Bey'in çok dilliliğinden İstanbul'a gelen Avrupalı seyyah, şarkiyatçı, diplomat, tüccar ve misyonerler de yararlanır. Öğrencilerinden en önemli iki isim Antoine Galland ve François Meninsky'dir. Şöhretinin Osmanlı sınırlarının dışına taşmasını en başta kendisine hayran bu iki önemli Avrupalı müsteşrike borçludur. Zira Avrupa'nın siyasi ilişkiler ve ticari bağlarla diyalog içinde olduğu Osmanlılara karşı merakının giderilmesinde dönemin seyyahlarının ve diplomatlarının kaleme aldığı notlar büyük önem taşır. Devşirme olmayan Ali Ufki Bey, gelenek, görenek ve adetlerimizi, dilimizi ve dinimizi belli bir yaştan sonra öğrenir. Dolayısıyla eserleri sonradan içine dahil olduğu ancak ömrünün 40 yılını geçirdiği Osmanlı topraklarından her iki kültüre de hakim, çok yönlü, bilgili ve ilham veren genç bir muhtedinin gözüyle önemli tespitler, gözlemler ve tanıklıklar içerir. Eserlerinin orijinallerinin çoğu Avrupa kütüphanelerindedir. Özel hayatına dair bildiklerimiz. Ali Ufki Bey'in özel hayatına dair bildiğimiz iki şey, saraydan ayrıldıktan sonra evlendiği ve kirada oturduğudur. Avrupa kaynakları 1675'te öldüğünü söyler. Cem Behar'ın Musiki'den Müziğe isimli kitabının Ali Ufki'nin özel yaşamından bir iki kesit başlıklı bölümünde özel yaşamı hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz Ali Ufki hakkında bir ipucu yakalarız. Ali Ufki'nin kütüphanesinden Türkçe hocalığını yaptığı talebesi Antoine Galland da ondan da Fransız Kraliyet Kütüphanesi'ne Farsça bir sözlük, Vesiletül Makasıd intikal eder. Ali Ufki sözlüğün muhtelif yerlerine derkenarlar ve kişisel notlar düşmüştür. Notlardan biri şöyledir. Trabluslu Hacı Mehmet Mısır'dan kaynımızdan Muharrem'in 8. gününde sene 1082 mektup getirdi. Rüstem Paşa Camisi'nin önünde dükkanı var. Ali Ufki 8 Muharrem 1082 yani 17 Mayıs 1671 tarihinde Mısır'daki kaynından bir mektup almıştır. Demek ki o tarihte muhtemelen evlidir. Lehistan'daki ailesinin akıbeti, evlendiği kadının kim olduğu, çocuğu olup olmadığı, hizmet ettiği kişilerin kimler olduğu, eserlerini hangi duygularla ne zaman nasıl yazdığı, tam olarak hangi tarihte nerede öldüğü, mezarının yeri ve benzer sorularsa yeni belgeler ortaya çıkmadıkça, çıkarılmadıkça gölgede kalmaya mahkumdur. Programımızın sonunda yine aynı dergide yayınlanmış olan Kurşun Kalem Açma Uzmanı David Rees başlıklı yazıyı nakledeceğiz. Mehmet Çelik kaleme almış. Okuyalım. Eskiden kurşun kalemler sadece bıçakla açılırmış. Önceki konuda Reha Akşener'in de yazdığı gibi Fransız matematikçi Bernard Lassimon 1828'de bugünkü kalemtıraşların atası olan ilk mekanik kalemtıraşın patentini almış. Daha sonra Walter K. Foster gibi özgün kalemtıraşlar yapan mucitlerle buluş kısa sürede yayılmış, yüzlerce patent alınmış ve böylece kalemtıraşlar geliştirilmişti. Osmanlı döneminde ise kalemtıraş, hattatların kalemini açtığı uzun saplı özel bıçağın adıydı. Kamış kalem, düzgün kesilebilmesi için makta adı verilen bir levhanın üzerine konurdu. Ancak bıçaktan kalemtıraşa geçmek pek kolay olmadı. Bazı insanlar alışkanlıklarından hiç vazgeçmedi. Kalemtıraşı beğenmeyenler bir kurşun kalemin her zaman en iyi bir bıçakla açılabileceğini söylediler. Bence de haklıydılar. Ancak kurşun kalemi bıçakla açmak maharet işiydi. Üstelik kalemtıraşın icadının üzerinden daha 100 yıl geçmeden mekanik kurşun kalemler piyasaya çıktı, onlar da geliştirildi ve yayıldı. Gün geldi, geçmişi çöpe atmaya meraklı insanlar artık klasik kurşun kaleme de kalemtıraşa da ihtiyaç kalmadığını iddia ettiler. Buna rağmen tıpkı çatal ve kaşık gibi kabul gören kurşun kalem ölmedi. Kalemtıraşlar da çok pratik olduğu için yaşamaya devam etti. Zamanla hayat çok hızlandı ve kalemi bıçakla açan insanların soyu tükenme noktasına geldi ama belki de daha önce kurşun kalem açarak para kazanan biri hiç olmamıştı. Tam adıyla David Thomas Rees aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde benzeri çok olan karikatüristlerden biriydi. Karikatür çizmek onu mutlu etmeyince 9 yıl çalıştığı yerden ayrılıp ABD Nüfus İdaresi'nde son derece sıkıcı bir işe girdi. Ofiste bir yandan form doldurup çalışırken bir yandan yaptığı işin tek düzeliğinden sıyrılmak için kendine verilen bir yığın kurşun kalemi yontmaya ve sivriltmeye başladı. Bir süre sonra kalemleri kalemtıraşla açmak yerine maket bıçağıyla eski tarzda sivriltmek kendisine daha büyük bir haz verir oldu. David Rees'e göre zarif ve dengeli bir şekilde kurşun kalem açmak, kurşun kalemin ucunu sivriltmek, kalemi yazacak, çizecek hale getirmek makinelerin harcı değil. Ona göre kurşun kalem açma işi aslında takdir edilmemiş, hor görülmüş bir sanat. Çağımızın hız anlayışını kabul etmeyen felsefi bir duruşa sahip ve ustalık isteyen bir zanaat. Kurşun kalemin ucunu açmak basit bir eylem gibi görünse de tıpkı Japonların wabi-sabi felsefesi gibi kendine özgü ve benzer değerleri paylaşıyor. David Rees işinde ustalaştıktan sonra evinde bir kurşun kalem sivriltme atölyesi açtı. 2010'da ilk kez duyanların "Şaka mı yapıyorsun?" deyip dalga geçtiği ama müşterisi olmayı da ihmal etmediği kurşun kalem açma hizmeti ve danışmanlığı işini kurdu. O günden beri önlüğünü ve gözlüğünü takıp bıçakla kurşun kalemleri sivriltme işini ciddiye alan David Bey, kalemi açarken hiçbir şeyi ziyan etmiyor, çıkan talaşı da plastik bir poşete koyup kurşun kalemle birlikte siparişe ekliyor. Ayrıca kurşun kalemin bizzat David Reese tarafından ve amaca uygun açıldığını doğrulayan resim için ayrı, yazı yazmak için ayrı, imzalı ve sıra numaralı bir sertifika da pakete ekleniyor. David Reese kendisiyle de inceden dalga geçen, yaptığı işin mizahi bir yanı olduğunu kabul eden ama işini büyük bir ciddiyetle yapmayı ihmal etmeyen biri. İlk iki yıl sipariş edilen kurşun kalemi 15 dolara açıyormuş. Büyük ilgiyle karşılaşmış, şimdi yaptığı iş için 40 dolar istiyor. ABD dışı içinse 50 dolar. David Reese bugüne kadar binlerce kalem sivriltmiş. İşinden hoşnut. Tek şikayeti ise ucuna açtığı kalemleri bir sanat eseri olarak gören, bu sebeple kullanmayıp saklayanlar yüzünden aynı kişiden yeni kalem siparişi alamaması, bu yüzden de gelirinin azalması. Reese, 2012'de içinde kendi çizimlerinin bolca bulunduğu ve teorik olarak kalem açmayı anlattığı Kurşun Kalemleri Nasıl Sivriltmeli adlı bir kitap da kaleme alarak konuya ilgi duyan veya duymayan herkesi şaşırttı. Bu kadar da olmaz denecek kadar ayrıntılı bilgiler içeren kitapta her tür kalemtıraş için ayrı bir bölüm var. Madde madde kalemin nasıl açılması gerektiği ve kalem açarken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. David Reese'in kendi sitesinde 20 dolara sattığı bu ufak kitap aynı zamanda okuyana kahkaha attıracak türden kült bir eser olmuş. Mesela mekanik kurşun kalemlerden nefret eden David Reese kitabının 11. bölümünü bu kalem türüne ayırmış fakat bu bölümde tek bir cümle var. Mekanik kurşun kalemler saçmalıktır. David Reese bugün günlük yaşantının çok basit olduğu düşünülen işleriyle ilgili televizyon programları yapıyor, kurşun kalem açmak için bir rock şarkıcısı gibi ilgi gördüğü turnelere çıkıyor. Onu görmek isteyenlerin karşısına gözlüğünü ve önlüğünü takıp çıktığında hafif bir şaşkınlık ve tebessümle karşılansa da içinde kalemtıraş koleksiyonunun bir bölümünü taşıdığı deri çantasıyla Amerika'yı boydan boya dolaşıp kitap evleri, kırtasiyeler ve kitap fuarlarında kurşun kalem açmanın ustalık gerektiren inceliklerini gösteriyor. Yer bulmanın zor olduğu gösterilerinde her defasında söze başlarken en önemli şeyin güvenlik olduğunu söylüyor. Meraklıları kurşun kalem açayım derken kendilerini kolayca yaralamasınlar diye uyarıyor. David Reese uzun konuşmalarında kırmızı ardıç ağacından yapılan kurşun kalemleri çok beğendiğini, grafitin gövdenin tam ortasında olması gerektiğini, kaliteli olmayan kurşun kalemleri açmayı kesinlikle kabul etmediğini, kurşun kalem açmanın onu telefondan, bilgisayardan, internetten uzaklaştırıp sakinleştirdiğini ve huzura kavuşturduğunu anlatıyor. Yayın evleri, kurşun kalem üreticileri ve Neil Gaiman gibi dolma kalem yazmayı çok seven yazarlar da kendisini destekliyor. David Reese, girişimci yanıyla insanları gülümsetiyor, unutulan bir şeyleri hatırlatıyor, kurşun kalem açmanın ruha iyi gelen yönlerini anlatıyor ve felsefi duruşunu yaymaya çalışıyor.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.